Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 30 Mart Cuma, bir ayı daha tamamlıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün Orta Doğu, Suriye'den Türkiye-Fransa ilişkileri başlıklarının öne çıktığı haberlerim var. Dün Amerikan Başkanı Donald Trump akşam saatlerinde, geç saatlerde bir çıkış yaptı. Çok yakında Suriye'den çekileceğiz dedi. Bu sözleri tabii büyük bir şüpheyle karşılandı. Trump söylediği için çok fazla inanan yok tabii. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da hemen arkasından bizim haberimiz yok çekilmekten açıklaması yaptı. Rusya-Amerika ilişkilerinde gerilim devam ediyor. Rusya karşı adımlar atmaya başladı. 15 AB üyesi ülke Londra ile dayanışma için Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararı almış olan ülkelerin temsilcileri, büyükelçileri bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Mesajlar var. Suudi Prensi'nin, Veliaht Prensi'nin Amerika temasları devam ediyor. Oradan İran'la savaşa hazırlandıklarını açıkça dile getirmesi eşliğinde. Mısır'da devlet başkanlığı seçimleri vardı bu hafta. 26-28 Mart tarihlerinde, 3 gün içerisinde yapıldı seçimler. İki aday vardı ama aslında tek aday vardı diyelim. Abdülfettah el-Sisi. Mısır son dönemde Türkiye ile ilişkileriyle de çok konuşulmuştu. Kendi içerisinde Arap isyanları sürecinde de çok konuşulmuştu. Bugün biraz Mısır'a bakacağız. Türkiye'de bir seçim sürecine gidiyor. Mısır ve Türkiye arasında paralellik kuranlar da var. Tabii ki yönetimler her ne kadar birbirlerinden haz etmeseler de içerik olarak ya da iki ülkenin koşulları olarak eleştirilerde bulunanlar eksik olmuyor. Bu konuyu çok yakından bilen, Mısır'ı çok iyi bilen Profesör Fulya Atacan'a bağlanacağız programın ikinci yarısında ve El-Sisi'nin hiç de demokratik bulunmayan seçimler sonucunda yeniden sandıktan çıkmasının hem Mısır açısından hem bölgesel duruma dair hem de Türkiye ile ilişkiler bakımından anlamlarını anlamaya çalışacağız. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. Ayrıca internette Sputnik Türkiye'nin web sitesinden ve rsfm.com.tr'den de yine Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump dün akşam herkesi biraz şaşırttı işin açıkçası. Türkiye saatiyle herhalde saat 10 sularıydı. Ajanslara birdenbire Ohio'da bir konuşma yapmakta olan Donald Trump'ın sözleri düştü. Ne dedi Donald Trump? Orta Doğu'da Amerika'nın işte 7 trilyon dolar harcadığını söyledi. Yapılan okulların yıkıldığını söyledi. Aslında o okulları kendi memleketine yapmaktan bahsetti. Ve geldi dedi ki çok yakında Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilecek dedi. Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD'di. Başka bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde ulaştık dedi. Bırakalım başkaları Suriye ile ilgilensin dedi. Tabii o başkaları kimler? Nasıl bırakacaklar? Amerika'nın böyle bir işgali girdiği ülkeleri ülkelerden çekilmesi büyük şeylerle oluyor. Öyle kolay tereyağından kılık çeker gibi biz çekildik deyip gitmiyorlar. Dolayısıyla herkes Trump ne demek istedi? Hakikaten Amerika çekiliyor mu? Allah Allah sorusunu yöneltti. Tabii çoğu insanda ikna olmadı. Trump'ın kendi vatandaşlarına iç siyasette vaatleri, geçmiş vaatlerini düşünerek uydurduğunu, bu çekilme meselesini düşünmeye başladılar. Tabii bunu şimdi bir Amerikan başkanı söyleyince her koşulda arkasından ne çıkacağı soruları soruluyor. Amerikan Dışişleri Sözcüsü'ne de soruldu. O da benim haberim yok dedi Trump'ın sözünü ettiği çekilmeden. Daha önce de aslında geçen ay da Trump benzer bir geri çekilme sürecinden bahsetmişti ama yani kendi bakanı, eski Dışişleri Bakanı da Sırf İran'a karşı bile orada kalmaya devam edeceklerini, yerel yani Suriye'yi böyle küçük parçalara bölecek şekilde yerellikler üzerinden gideceklerini açıkça ortaya koymuştu. İsrail ile ilgili sıkıntılar ve Türkiye ile kuzeyde yaşananlar da malum. Bu koşullarda Amerika Suriye'den çekilecek denilince kimse inanmıyor tabii. Çavuşoğlu bugün Dışişleri Bakanı da bu konuda açıklama yapmış. Trump biz her zaman söylemişti zaten çekilmek istediğini ama anlıyoruz ki kendisine münferit bir açıklaması bu. Yani Amerikan Başkanı böyle açıklamalar yapıyor. Başka ülkelerde münferit açıklama diye nitelendiriyorlar. Böyle bir durum var. Trump'ın çekilme niyeti evet doğru. Defalarca dile getirildi ama öyle bu işler hakikaten kolay değil. Irak'tan da çekilme süreçleri bir sofa anlaşmasıyla mümkün olabilmişti işgal yıllarından sonra. Şu anda da Suriye'de tabii ki Rusya ve İran'ın ve Türkiye'nin başını çektiği Astana, Soçi, İstanbul'a taşınacak Nisan başında ülkeler etkili olmaya başladılar ama Amerikan askeri varlığı devam ediyor. 20'den fazla üs var. Suriyeli Kürtler sayesinde Amerika Suriye'de işgalini devam ettirebiliyor. Ve buna rağmen de tabii istediklerini istediği gibi tam olarak yapamıyor ama Suriye'nin enerji kaynakları olan bölgeleri alenen işgal etmiş vaziyetteler masada koz olarak kullanmak için. Bu tartışma tabii devam edecek. Bakalım Pentagon'dan da daha bir açıklama gelmedi tabii. Trump'ın ekibinde de sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bakalım başka Amerika'dan hafta sonunda muhakkak yorumlar gelecektir. Ne gelecek göreceğiz. Evet, hal böyleyken dün akşam bir de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahne aldı. Fransa'nın Avrupa Birliği'nin liberallerinin altın çocuğu Macron dedi ki Kürtlere destek garantisi verdik biz. Suriye Demokratik Güçleri ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa Amerika ile anlaştı. Membiş asker gönderecek diye ofisinden açıklama yapıldı. YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikrar Fransızlar sağlayacaklarmış bu arada. Enteresan. İstikrar sağlanması için destek sözü verdik ifadeleri geçti. Ve tabii ortalık birbirine girdi Macron'un açıklamasıyla. Bir heyet kabul ettiği insani durum hakkında bilgi aldığı haberlerini yazıyor Fransız medyası. Ama tabii Fransa'nın bir anda bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin karşısına çıkartılması gibi bir resim oluştu. Bu arada da tabii Trump'ın biz çekiliyoruz yakında sözlerine tabii en çok Kürtleri tedirgin etti. Kendilerini herkesten koruyacak olarak koruyacak güç olarak gördükleri için Suriyeli Kürtler ne oluyor Amerikalılar bizi bırakıp gidiyorlar mı tedirginliği bu sefer başladı. Daha önce de kullanılıyor muyuz tedirginliği vardı ama ona rağmen hep Amerikan politikalarına uygun davranılmıştı. Şimdi birdenbire Fransızlar sahnede belirdi. Türkiye'den bugün arka arkaya açıklamalar geldi bu bağlamda. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yazdı. YPG dahil Kürtlere destek garantisi verdik. Memici asker gönderilecek diyen Fransa Cumhurbaşkanı'na açıklamalarında Türkiye'nin duruşu nettir. Bu tür terör yapılanmaları arasında diyalog, temas, arabuluculuk gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez dedi. En son isim değişikliği olmuştu hatırlayacaksınız. Yeni bir yapı oluşturmuşlardı. Bekir Bozdağ hükümet sözcüsü o da aynı şekilde terör örgütlerine destek olan Türkiye'nin desteğini kaybeder diye Twitter'dan mesajlar attı. Mevlüt Çavuşoğlu ise derhal telefona sarılmış gözüküyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği haberi geldi önce. Ardından da basın toplantısında Çavuşoğlu YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmayı teklif eden Fransız liderine sen kimsin diye sordu. Bu da enteresan. Dışişleri Bakanı'na söyledim dedi. Fransa terör örgütleri konusunda çifte standart içerisinde bu terör örgütü bunun göstergesi demiş. Fransa'nın SDG'nin veya adının ne olduğu önemli değil. Biz arabuluculuk yapma önerisini bu arabuluculuk önerisi gerçekten kabul edilmez. Orta Doğu konusunda hep zaten bunlar ortada kalıyor. Bu netice almak için değil ben de varım demek için Fransızlar bunu yapıyor ifadesini kullandı. İşin aslı tabii Libya falan diye düşünürsek birazcık da öyle hakikaten. Fransa'nın pek bir etkinliği de kalmadı. Sahada özel güçlerinin olduğuna dair haberler gelmişti daha önce ama siyaseten fazla bir etkinliği yok. Suriyelilerin dostları grubunu Türkiye öncülüğünde kurmuşlardı. Orada Fransa da vardı. Türkiye ile zaten Suriye'nin bu hale gelmesinde Fransızların çok büyük bir rolü olduğunu herkes biliyor artık. O yüzden de neye derman olabilir? O ayrı bir tartışma konusu. Ve Cumhurbaşkanı tabii açıklama yaptı. Macron'a dedi ki biz zaten geçen hafta telefonda konuşmuşlardı hatırlarsınız. Cumhurbaşkanı ile Emmanuel Macron Fransız Cumhurbaşkanı. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de frekansı da yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım gibi bir cümle kurmuş Cumhurbaşkanı. Asla işte kabul etmeyeceğimiz bir şey demiş bu arabuluculuk meselesini. Bir de boyunu aşan işlere girme demiş. Ondan sonra evet. Ve ama işin ilginç tarafı tabii Türkiye'den bu çıkışların hemen ardından Fransa'dan Suriye'nin kuzeyine bizim yeni bir operasyon yapma amacımız yok diye bir açıklama geldi. Elize'den bir kaynak yani IŞİD'in IŞİD'le mücadele için bir koalisyon var ya şimdi IŞİD bir marka oldu herkes onunla mücadele ediyor muhabbetine. Zaten o vesileyle IŞİD sayesinde Suriye sahasına alenen işgalci güç olarak girebilmişlerdi. Şimdi o koalisyonun faaliyetleri çerçevesinde yapacağız canım tarzında bir Fransız başkanlık Cumhurbaşkanlığı sarayından bir yetkili öyle fısıldamış. Türkiye'nin Membiç'e yönelik bir askeri operasyonunun kabul edilemeyeceği konusunda da Amerika ile Fransa'nın hemfikir olduklarını belirtmişler. Böyle gelişmeler söz konusu oldu Amerika-Fransa ikilisi ve Türkiye arasında. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ülkesinin Suriyeli Kürtlerle ilgili tutumunu bir kez daha tekrarladı. Krizin en başından beri hiç değişmeyen tutumları da bu Rusya'nın. Dedi ki Suriyeli Kürtlerle ilişkilerimiz Irak, İran, Türkiye gibi diğer ülkelerde toplumun bir parçası olarak yaşayan Kürtlerle de olduğu gibi değişmedi. Kürt halkı olmadan bu bölgede Kürtlerin yaşadığı ülkelerin topraklarında hiçbir ihtilafın çözülemeyeceğine inanıyoruz dedi kendisi. Bu yüzden de Suriye'deki çabalarını sürdürdüklerini devam etti. Şimdi İstanbul'da zirve yapılacak 4 Nisan'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buluşacaklar. Burada gerilim İdlib bölgesi tabii asıl öne çıkan konu o olacak. Afrin'le ilgili de Lavrov konuştu ki Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO gruplarının kontrolü altına girmiş vaziyette Afrin. Ve bir takım yağma talan olayları artık göze girdiği gibi bir de maalesef Türk televizyonları orada yaşayan insanların söylediklerini yanlış çeviriyorlar, halkı yanlış bilgilendiriyorlar ama yakalanıyorlar elbette. Özgür Suriye Ordusu şemsiyesi altındaki cihatçıların yağma talan çocuklarına verdikleri zararı dile getiren yerel ahaliyi sanki YPG'den şikayet ediyormuş gibi sunulması söz konusu oldu. Lavrov ise Afrin'de sükunetin Suriye'nin toprak bütünlüğünü dikkate alınarak sağlanması gerektiğini söyledi. Tabii Türkiye Afrin'den çekilecek mi? Çünkü kaymakam atanıyor şimdi yine her yere ele geçen her yere olduğu gibi. Hatta Hatay'a bağlanacağı yolunda iddialar bile dile getiriliyor. Türkiye bir yandan toprak bütünlüğü diyor ama kaymakam atıyor. O zaman ne olacak? İşgal mi ediyor bizim topraklarımızı diye soruyor Suriyeliler. Sergey Lavrov da toprak bütünlüğünün altını çizmiş. Rus dış politikası zaten çekilin gidin diye bağıran bir dış politika değil. Bu şekilde mesajlarını veriyorlar onlar. Bu arada Doğu Guta'daki militanların büyük bölümü de tahliye edilmiş vaziyette. Artık operasyonun sonu geldi. Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı yakında evlerine dönecekler diyor. Oradan çıkan sivillerin canhıraj mesajları var. Suriye ordusuna büyük destek verdikleri görülüyor. Batı medyasında işlenen her şey tıpkı Halep'te olduğu gibi burada da tam aksi çıkıyor. Duma kalmıştı. Duma ile ilgili de anlaşma sağlandığı militanların tahliyesi konusunda mutabakat sağlandığı yolunda Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Ruskoy'un açıklamalarında yer aldı ama henüz tam doğrulamayı da görmedim ben. Kendisinin açıklamasında var. Duma'da temizlendiği zaman Suriye başkentinden sivillerin tepesine roketler sallayacak ya da kimyasal laboratuvarlar tesis edecek cihatçı gruplar tümüyle çıkmış olacak oradan. Eğer o zaman bu işin bitmesi yolunda önemli bir adım atılmış olacak en azından Suriye'nin merkez güney kesimlerinde. Ve Irak, Türkiye'nin bir gözü de Irak'ta son günlerde Sincar, Şengal'le ilgili mesajları eksik etmiyor Ankara. Membiç'e de gideceğiz, işte diğer yerlere de gideceğiz, Sincar'a da gideceğiz, Türk Silahlı Kuvvetleri oralara da buralara da gidecek diyorlar ama Irak hükümeti en baştan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi topraklarına girmesini engelleyecek şekilde bir adım atmıştı ve Irak ordusu Haşdi Şabi güçleri Sincar'a konuşlanmaya başlamıştı. Tabii 23 Mart'ta YPG güçleri, PKK ve YPG güçlerinin çekilme, KCK'nın çekilme açıklamasından sonra söz konusu oldu burada. Ama orada bir de YBŞ gücü var. Ben de Şengal'e gittiğim için gayet iyi biliyorum. Yine tabii ki HPG tarafından eğitilmiş, donatılmış Ezidiler çok da savaşçı bir halk değil. Ama IŞİD'in katliamları karşısında kendilerine yardım edenlerle birlikte organize oldular. Ve YBŞ güçleri de bunun bir parçasıydı. Onu belirtmek gerekiyor. Gencecik insanlar vardı orada, hayatlarını kurtarmaya çalışan bizzat Şengal'in genç kadınları vardı. İşte onların orada hala kaldığı söyleniyor. Ezidilerden oluşan YBŞ. Bu arada YBŞ'nin maaşlarının da Bağdat'tan ödenmesi ve Haçlı gücü, onların kendi içlerinde Ezidilerin de Haçlı'sı vardı. Biraz karışık bir resim. Ama sonuç itibariyle anlaşılıyor ki Türkiye müdahale etmesin diye bir araya gelmeye çalışıyorlar. Tabii ki tam olarak kendi aralarında da uzlaşma sağlayamıyorlar. Ama Irak bu işte kararlı gibi gözüküyor. Peşmerge, yani tabii ki Irak-Kürdistan bölgesinde Eylül'deki referandumun tamamen ters tepmesi, 90'ların koşullarına tekrardan geri dönmeleri, yani Irak sınırları içerisinde özellik bulunan bir bölgeye dönüşmeleriyle zaten bütün etkileri, özellikle bu tartışmalı bölgelerden tümüyle çekilmek zorunda kalmışlardı Şengal dahil olmak üzere. Dolayısıyla artık Irak'ın merkezi hükümetinin yeniden kendi toprakları üzerinde otoriteyi tesis etmesinde, Şengal'i de katacak şekilde etmesine sıra gelmiş gibi gözüküyor. Türkiye'ye de gelmeyin, biz burada kendi işimizi kendimiz hallederiz mesajları bu tartışmaları eşliğinde devam ediyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman genç yaşıyla ülkesinde kadınlar istediği gibi giyinebilir diyen, otomobil kullanma izni veren, bu yüzden de Arap alemi sanki işte antik çağda yaşıyormuş gibi düşündükleri için vay büyük modernizatör falan diye bakılan prens Amerika'yı fethediyor. 2 haftalık ziyareti var. Dün de aktarmıştım size. Herkesle de görüştüler. AIPAC'la, İsrail lobisiyle de görüştüler. New York'ta Bill Clinton'la da bir araya geldiler. İşte en üst düzeyde de ağırlandılar. Trump yönetimi tarafından Obama, Kerry, Bush hiçbirini unutmadı. Medyaya konuşup duruyor zaten. Bu arada da fısıltıları arasında tabii ki Washington Post'ta vardı, aktarmıştım size. Amerikalılar istedi, biz de komünizme karşı Vahabizmi yaydık diye de bir güzel söyleyiverdi. Herkesin bildiği, aslında da yıllardır tekrarladığı Vahabi ideolojisi, radikal dinci ideolojiyi yayma misyonunu nasıl üstlendiklerini itiraf etti kendisi. En son çıkışı ise İran'la 10-15 yıl içerisinde savaşabiliriz diye de konuşmuş Wall Street Journal gazetesine. İran'a baskı yapın diye de çağrı yapmış, yaptırımları sertleştirin falan diye de konuşmuş. Hahamlarla buluşmuş kendisi, böyle bir Batılıların popüler figürü haline geldi kendisi. Böyle savaş çırtkanlığı da devam ediyor. Zaten Yemen savaşı da devam ediyor. Batı ülkelerinin büyük desteğiyle devam ettiğini de ekleyelim. Suudi Arabistan. Evet, Mısır. Mısır'da Abdülfettah El-Sisi kazandığı açıklandı seçimleri. Oyların %97'sini, yani hepsini almış arkadaş. Evet. %92 diye ilk başta açıklanmıştı. Katılım oranı da %38 deniyordu ama bir anda El Ahram gazetesi %42.8'e çıkartmış. Şimdi tabii Mısır'da normalde de katılım çok yüksek olmuyor, onu belirtmek lazım. Tıpkı Amerika gibi halk sandığa gitmiyor, yarısı gidiyor en fazla, yani 48-45-50 katılım oranları, ortalama oranlar, ama %42.8 de hakikaten yine Mısır standartlarındaki yükseltilmiş rakam gözüküyor. Daha da az olabilir. 25 milyon insan kayıtlı seçmenden 25 milyonu oy kullanmış gibi gözüküyor. İşte onlardan da El-Sisi almış. Bir tane zaten rakibi kalmıştı. Herkese ekarte etmişti El-Sisi. Mustafa Musa onun oy oranı %3.1 diye açıklanmış. Evet. %97'si 96.9'u tamamlamıştı işte rakamı, bir güzel. Detaylarını konuşacağız. İkinci yarısında programın Fulya Atacan'ı, Mısır'ı çok yakından tanıyan hocamıza soracağız Mısır'ı. Filistin'de toprak günü, büyük geri dönüş yürüyüşü. 6 hafta sürüyor bu. 30 Mart'ta 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden 6 Filistinli Arap eylemcinin İsrail güçlerince öldürülmesinin yıl dönümü aslında. 15 Mayıs Nakba günü Filistinliler için topraklarından sürüldükleri, İsrail'in bir ulus devlet olarak kurulduğu 1948'de ona denk gelen günde eylemler vardı. Gazze sınırında önlemler alınmıştı. Aktarmıştım size detayları. Fakat bu sefer tabii ateş açılmış ve bakıyorum evet 5 Filistinli, 4 ya da 5 eylemcinin öldüğü. Daha önce bir tanesinde sınıra çok yaklaşan bir Filistinlinin de vurulduğunu söylemişler. Toplamda 5 ölü var. Yaklaşık 17 bin, en az 17 bin kişinin protesto eylemlerine katıldığı, toplu namazlar kıldığı fotoğraflar olduğunu da belirtelim. Evet, Amerika ile Britanya, pardon Rusya Federasyonu ile Britanya arasındaki ilişkiler, Amerika ve Britanya ikilisinin daha büyük bir dayanışmasıyla Rusya'ya karşı büyük sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı, Skripal, Sergei Skripal zehirlenme vakası bitmiyor, dinmiyor. Gerçek askeri düzeyde ultra güçlü bir Novichok isimli, Çaylak isimli bir zehirli gazla zehirlendiler denilmişti ama iyileşiyorlar bu arada. İngiliz basını yazmış iyileşmekte olduklarını, o da enteresan. Novichok diye bir şey var mı yok mu? O da bir tartışmalıydı. Ben size başından beri bu hikayedeki iddiaları aktarmıştım. Şimdi tabii Rus diplomatları, yaklaşık 150'den fazla Rus diplomatı, 26'dan fazla ülke NATO'da var bunun içerisinde. Sınır dışı edildi ama asıl yekün Amerika'da 60 diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Britanya'da 23. Şimdi onlara yanıt veriyor Rusya. Bugün yaklaşık 15 AB ülkesinin büyükelçileri çağrıldı Rusya Dışişleri Bakanlığı'na. St. Petersburg elçiliğini Amerika'nın kapatma kararı aldı Rusya. Aynı şekilde davranarak Seattle elçiliğinde Amerikalılar kapatmış idi. Diğer ülkelerin büyükelçileri de çağrılmış koordineli bir biçimde ve atılacak adımlarla ilgili olarak da bilgilendirilmiş. Fransız elçisi var, Alman elçisi var, İtalyan elçisi var, Polonya, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Belçika, İsveç gibi ülkeler burada var. Rusya zaten açıklamıştı böyle yapacağını. Amerikalılar da İngilizler de ilişkileri kötü etkileyecek dediler. Ama önce elçileri sınır dışı eden onlar bu arada. Bu iddiayı ortaya atıp kanıt göstermeyip kanıt talebini, işbirliğini reddeden ve siz suçlusunuz diye baştan ilan eden de onlar. Dimitri Peskov dün İngiltere için öngörülmez bir ülke yorumunu yapmıştı. Çünkü Rus Euro tahlillerine satış yasağı getirmesi olasılığı tartışılmaya başlamıştı. Bununla ilgili yapmıştı bu yorumu. Avusturya arabulucu olarak tarafsız kalmıştı ve Rus diplomatları sınır dışı etme furyasına katılmama kararı almıştı. Büyük baskılara rağmen Londra'dan. Onun arabuluculuğu söz konusu olabilir deniliyor. Bir de Britanya Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı dün aktarmıştım. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanına atıf yaparak yaptığı yorumları Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü yanıt verdi kendisine. Sizden farkımız bizim Dostoyevski'yi okuyup bilmemiz dedi Boris Johnson'a romandan bir alıntı eşliğinde. Dostoyevski'yi okuduk, onu seviyor ve biliyoruz, size Fyodor Mihailovich'ten bir alıntı deyip 100 tavşandan asla bir at, 100 şüpheden asla bir kanıt yapılamaz. Bir İngiliz atasözü böyle der, ancak bu yalnızca aklı selimin buyruğudur. Gelin de tutkularla başa çıkmaya çalışın. Nihayetinde müfettiş de bir insandır diye de alıntıyı okumuş. Suç ve Ceza'dan böyle bir atışma söz konusu ama diğer yandan ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün şampiyonu olan Batı'da Russia Today'in yayınları çok büyük rahatsızlık yaratıyor anlaşılan. Russia Today'in ve Sputnik'in yayın yönetmeni Margarita Simonyan, Washington'daki Russia Today yayınlarının yabancı ajan statüsü nedeniyle son verildiğini açıklıyor. Sanıyorum 31 Mart yarın olacak son. Ayrıca Fransa'nın da pek çok ayrımcılığı devreye soktuğunu söylemiş. Tabii Amerika'da işte Occupy Wall Street hareketi Amerika'nın kendi sorunlarını da dile getirmesiyle tanınıyordu Russia Today. Çok geniş bir tartışma platformuydu. Ama işte demek ki bir sınırı var, olmuyor. Russia Today'in sesini kısıyorlar. Büyük olasılıkla herhalde CNN'i ya da diğer kuruluşları da Ruslar bu durumda. Şu ana kadar böyle bir karar açıklamadılar ama oradan da böyle bir tepki gelebilir. Evet, Kosova. Kosova'da bir MİT operasyonu haberi sabah saatlerinde gündeme düştü. Üst düzey 6 kişinin FETÖ'nün Balkan yapılanması diye iddia ediliyor. O 6 kişinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu Anadolu Ajansı. Kosova karıştı. Bir iddiaya göre aslında daha Türkiye'ye getirilmemişler. Hala Kosova'da tutuluyorlar diye bir iddia var. Avukatlarına dayanıyor bu 6 kişinin bu iddia. Ama Anadolu Ajansı böyle demiyor. Sorgular için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiklerini söylemiş. Tabii Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, haberim yok benim bu operasyondan diyor. Yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim dedi. Ve ardından da İçişleri Bakanı ve istihbarat şeflerini görevden aldı. Tabii enteresan olan tarafı şu, Türkiye biz koordinasyon halinde yapacağız diye açıklama yapmıştı. Ama başbakanın falan haberi yok. İçişleri Bakanı'nın istihbarat şefinin var mı onları tabii henüz bilemiyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile telefonda görüşüp aralarındaki sorunlarla ilgili biz sizi hani barıştırırız falan demesi gibi bir haber de manidar bir biçimde düştü gündeme bu tartışılırken. Evet, bakıyorum başka notlarımda. Hindistan, S-400 alımı söz konusuymuş Hindistan'ın da Rusya'dan. Şimdi Pentagon, Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White demiş ki biz bununla ilgili yorum yapmayız. Kendi kararı ülkelerinin, yani Hindistan gidip Rusya'dan böyle füze savunma sistemi almak istiyorsa kendileri bilir demiş. Yaptırım uygulayacak mısınız? Çünkü böyle şeyler de gündeme sokuluyordu diye sormuşlar. Eğer bir tedbir alırsak da duyurmayız ifadelerini kullanmış. Türkiye'nin S-400 alımına yönelik de bir takım eleştiriler olduğu yansımıştı bu hafta. Özellikle Washington'a giden bir Türk heyetine bunun açıkça söylendiği ve tedbir olarak Türkiye'ye F-35 savaş uçakları sevkiyatının yasaklanmasının da değerlendirildiği gündeme yansımış idi. TBMM heyeti içerisinden Volkan Bozkurt dile getirmişti ve epey bir tartışma yaratmıştı. Hindistan'la da bir S-400 problemi çıkmış durumda. Bu S-400'ler zaten biraz da Türkiye sayesinde de uluslararası toplumda daha da tanınır oldu. Her yerden de bir takım siparişler Rusya'nın aldığı anlaşılıyor. Evet, Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova bu arada Pekin'i yeni ziyaret eden Kuzey Kore'nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri Kim Jong-un'un yakında Moskova'yı da ziyaret edebileceğini söylemiş. Ki Güney ile Kuzey arasında zirve düzenlenecek, hatta Trump'ın da katılacağı bir zirve söz konusu. Burada aktarmıştım size daha önce tabii Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin çok sıkı garantiler altında nükleer silahlardan arınması tartışmaları da söz konusu. Amerika'daki yönetim ne yapacak burada? Daha şahinleşti. John Bolton geldi. O da çok şahin bir isim Kore meselesinde. Bir savaş çıkar mı Asya'dan? Çinliler de bunu istemiyorlar. Zaten ticaret savaşları var. Gümrük vergilerinin arttırılmasıyla Çin'le sıkıntıları var Trump'ın. Nereye gidecek bu iş diye? Bir de Kuzey Kore meselesi, Kuzey-Güney meselesi buna eklenmiş durumda. Evet, bir ara verelim. Shivari'den Good Night Moon'la bir nefes alalım. Az sonra Profesör Fulya Atacan'la birlikte burada olacağız. Mısır'ı konuşacağız. Bizden ayrılmayın. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. Guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little bit.
There's a shark in a pool and a witch in a tree. A crazy old neighbor and me has been watching me. And there's footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hills. There's a big black crow sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out? Maybe I just hate to be alone. Outside the door, it followed me home. Now, good night, moon. Now, won't be certain if the night is soon. I might be done. No, it won't be too soon till I say.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Profesör Fulya Atacan var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Hocam şimdi bu hafta tabii pek çok gündem tartıştık ama bir yandan da aylardır beklenen Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. 3 gün sürüyor Mısır'da böyle,
evet.
Bir gün içerisinde olup bitemiyor. Aslında sonucunu, evet, da biliyorduk. Yüzde en son 92 demişlerdi ama 97'ye çıkartıvermiş El Ahram gazetesi. Şimdi tabii koşulları düşündüğümüz zaman çok da şaşırtıcı gelmiyor. Abdülfettah el-Sisi'nin orduyla birlikte iktidarı ele almasından bu yana Mısır'daki gelişme. Çok böyle büyük bir şey yok. Bütün, evet, rakiplerini ekarte etmişti. Eski bir albayla başladı. Ahmet Şefik'ti, işte efendim Enver Sedat'ın yeğeniydi. Sami Anan çok önemli bir şahsiyetti aslında Mısır ordu için. Evet. Onu da ordu ekarte etti derken zaten rakipsiz kaldı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi kimsenin tepkisi gelmiyor ve benim gördüğüm kadarıyla da El-Sisi demokrasi meselesinde çok açık ve net konuşuyor. Biz henüz hazır değiliz Mısır olarak demokrasiye diye. Bu nasıl bir şey? Tam böyle Arap Baharı filan, Arap isyanları denilirken bambaşka bir yere gelindi. Niye gelindi? Siz Mısır'ı çok içeriden de bilen bir insansınız. Yani bir şeyler bize yanlış mı aktarıldı Mısır'daki gelişmeler aslında? Bunları öngöremeyip şaşıracak hale gelmemize sebep oldu. Yoksa işin içinde başka bit yenikleri mi var? Neler? Nedir Mısır'ı bu noktaya getiren?
Aslında şimdi Mısır demokrasiye hazır değildir lafını duyduğum zaman bana Mübarek'i hatırlattı. Mübarek de iktidarı boyunca istikrarı önceleyip demokrasi için Mısır hazır değil diyordu. Hı hı. Doğrusunu isterseniz ne oldu da şaşırdık. Arap Baharı tanımlamasından ben hiç hoşlanmadım. Hı hı. Ve hiçbir Arap ülkesinde isyan edenler de Arap Baharı tanımlamasını kullanmadı. İsyan, daha hı hı. doğrusu onların deyimiyle devrimde olan. Hı hı. Ama benim tanımlamamla bir isyan süreciydi. Çok anlaşılır nedenleri vardı. Hı hı. Ve çok ilginç, 21. yüzyıla damgasını vuracak önemde bir ayaklanma süreciydi bu. Benim öngörüm, isyan başladığı zaman Amerika ve Batı tarafından bu sürecin kontrol edileceği ve Mısır'da da bizdeki 12 Eylül darbe sürecinin örnek alınacağı ve askerlerin yönetime getirileceği. Dolayısıyla bunun bir kontrol süreci olduğu, bu süreçte de sonucunun çok parlak olamayabileceği öngörüm vardı. Evet. Keşke haklı çıkmasaydım.
Evet. Ama hocam bunda da çok mesela...
Bu görünen bir şeydi.
Evet. Bunda pekala bunda tabii çok fazla etkenler var ama hani Amerika'nın süreci kontrol etmesini kolaylaştırıcı bir takım faktörler de olmadı değil. Ben de şimdi Kahire'ye o dönemde gitmiş gelmiş bir insan olarak, gazeteci olarak söylemek, evet. Şuradan sormak isterim size. Müslüman Kardeşler projesi sanki önce istendi ama o Müslüman Kardeşler bunu yapamadılar. Üstelik de Mısır toplumunda çok da güçlü değiller miydi? Nedir problem? Bütün sendikaları, bütün kurumları, her şeyi ele geçirmek istediler ve sonuç itibariyle devrildiler de. Bunun sebebi ne yani?
Aslında tam böyle değildi. Yani Müslüman Kardeşler daha örgütlü grup olduğu için bir diğerleriyle kıyaslandığında bir gücü olduğu biliniyordu. Ama bildiğimiz çok daha önemli bir şey vardı ki isyanı başlatan Müslüman Kardeşler değildi.
Evet, evet.
Dolayısıyla Müslüman Kardeşler bu sürecin öncüsü değildi. Hı hı, hı. Ve çok kısa süre sonra Müslüman Kardeşlerin askerlerle bir uzlaşmaya vararak daha düzen içinde değişmeye yatkın olduğu ortaya
çıktı. Aslında karşı devrimci olan unsur Müslüman Kardeşler değil miydi burada hocam? Yani devrimi kontrol altına alıp Amerika'nın istediği şekle sokmaya çalışan.
Hayır, bir bütün olarak baktığımızda başından itibaren derhal mübarek yönetimden ayrıldıktan sonra geçiş süreci askerlerin denetiminde oldu. Hı hı. Askeri yönetim vardı. Pek çok kere insanlar askeri yönetim yokmuş gibi analizler yaptı. Hı hı. Oysa İçeride olan, bu çatışmada taraf olan, bu süreci yaşayan herkes bunu farkındaydı ve 2011'in sonu 2012-13'e kadar olan süreçte Tahrir Meydanı'na baktığımız zaman çatışmanın askerle ve güvenlik güçleri yani polisle devam ettiğini görüyordunuz. Evet. Ama pek çok kere dışarıdan yapılan analizde bu çok dikkate alınmayıp sanki şartlar normalmiş gibi, seçim yapılıyormuş gibi, Müslüman Kardeşler yönetime geliyormuş gibi analizler yapıldı. Hı-hı. Oysa içerideki çatışma çok daha keskin bir çatışmaydı. Çünkü hatırlarsanız temel talep düzenin değişmesiydi. Hı-hı. Ve bu talep takdir edeceğiniz gibi bir biçimde yaygınlık kazandığında, kök saldığında Orta Doğu'nun bizim düşündüğümüz anlamda, bildiğimiz anlamda alt üst olması demekti ve bu sürecin nerede durabileceğini kimse kestiremiyordu.
Evet.
Doğal olarak böyle bir güçlü dipten gelen isyan dalgasını. Bütün mesele kontrol etmekti.
Evet.
Müslüman Kardeşlerin bence en büyük hatası bunu çok farkında olmadan sanki normal şartlardaymış gibi iktidarı ele geçirebilir ve yönetimde kalabilirmiş diye bir yanlış hesap yapmasıydı. Ve bu yanlış hesabın bedelini hem diğerlerine çok ağır ödetti hem kendisi ağır olarak ödedi.
Evet. Peki bütün bu sürecin El-Sisi için bu sürecin sonucu mu demek lazım birincisi? İkincisi bakıyorum ben işte IMF ile 12 milyon dolarlık bir kredi anlaşması da yaptılar. Milyar dolarlık pardon. İşte aslında işte enflasyonu almış başını gidiyor Mısır'da. İşsizlik
130.
öyle. Evet, ama bir yandan da piyasa dostu reformlarla ekonomiyi istikrarsızlaştırmaya çalışan bir esisi var. Yani 60 binden fazla insanı içeri tıkmış olsun, yargılamadan gözaltında tutsun, 17 tane yeni hapishane inşa etsin, işte 50'den fazla gazeteci var içeride, yasaklı internet siteleri falan filan. Aslında çok da biliyoruz, biz kendimizden de biraz biliyoruz ama tabii benzeri bir resim de var.
Kaybedilenleri özellikle söylemek lazım.
Evet.
Çünkü ciddi sayıda da kaybedilen insan
tabii,
var.
Tabii, ortadan kaybolan insanlar. Yani tablo bunlar ama hiç umurunda gözükmüyor Batılıların ve el sesinin, evet, hani ülkeyi modernleştirmeye çalışan, zaten demokrasi mümkün değildi Mısır'da. O yüzden bari piyasa dostu reformlarla istikrarsızlaştıran bir adam olsun diye bir bakış açısı var. Neoliberal dünyanın biraz sosyal mühendislik projesi oldu Mısır. Bu El-Sisi'nin anlamını bu manada soracağım. Bir de böyle gider mi? Böyle devam eder mi? Bu kadar istikrarlaştırma, istikrar
yani
verme.
Şeyde haklısınız. Bu 1990'larda başlayan neoliberal uygulamalar aslında Mısır'ın Nasır'dan beri gelen ekonomik toplumsal yapısını dönüştürmeye hedefleyen bir süreçti. Ve zaten bu politikaların sonucu bu büyük isyanlar başladı. Hı hı. Şimdi bu aynı politikaları bu kadar şiddet kullanmadan uygulayabilme ihtimaliniz yok. Sisi aynı politikaları çok ağır bir şiddet uygulayarak yapıyor. Hatırlarsanız bizde de 80 darbesi bu işlevi, hı hı, görmüştü. Dolayısıyla 80 darbesinden önemli bir farkı var. Mısır halkı çok ciddi bir isyan hareketi içinde dönüştü. Tabii ki bu demek değil ki herkes mevcut yönetimden hala bir özgürlük süreci bekliyor. Çünkü yaşanan çok ağır bir şiddet. Hı. Ama hala ekmek meselesi birincil mesele. Hı hı. Hala yasal olmayan grevler devam ediyor. Buna karşı çok ağır yaptırımlar var. Bu isyan sürecinde oluşan bağımsız sendikaların hepsi kapatıldı. Hı hı. Yöneticileri içeride, ama bu toplumda var olan rahatsızlığı ortadan kaldıran bir süreç değil.
Hocam biz bundan genelde gece, çok özür diliyorum araya giriyorum, hı, ama biz genelde bir tek İhvan'a baskı yapıyor El-Sisi, evet, diye işitiyoruz ama onun ötesinde bir şey var herhalde, esas devrimcileri bastırıyor sizin söylediklerinizden. Tabii. Onu anlıyorum ben.
Bence analizdeki problem de oradan kaynaklanıyor. Hı hı. Sadece bunu ihvanla askerler arasında bir çatışma olarak gördüğünüzde aslında toplumsal temelde var olan bu büyük çatışmayı gözden kaçırıyorsunuz. Hı hı. Ve içeriye alınan, kaybedilen insanlara baktığınız zaman bunun içinde ihvan üyeleri de var. Ama en az onlar kadar sol hareketlerden gelen, bağımsız sendikacılık hareketinden gelen, daha özgürlükçü, liberal insanların da kaybedildiğini, gözaltına alındığını, hapishanelerde çürüdüğünü görüyorsunuz. Hı. Yani bu 60 bin siyasi tutuklunun hepsi Müslüman kardeşler değil.
Hı hı hı. Peki hocam, ama öyle bir şey ki yani bir böyle El-Sisi şekerlemeleri, tişörtleri, pijamaları, posterleri, başı açık teyzeler, genç kadınlar öte yandan. Şimdi biraz hani Mısır'ın firavun ruhu falan da var ya, herkes dışarıdan Mısır'a bakınca sanki ihvanı görüyor. Halbuki işte bir seçimlerde de biliyoruz, Mursi seçildiğinde Ahmet Şefik'le yarışmıştı. Kafa kafaya gelmişti. Öyle toplumun yarısı, yarıdan fazlası falan Müslüman kardeşleri desteklemiyor aslında Mısır'da. Bir de firavun damarı da var galiba, biraz seküler bir damar da var. Yine de insan bu kadar ağır koşullarda, hakikaten bu kadar şekerleme, tişört, pijama bir anda fenomen olmasına da şaşırıyor insan. Bu biraz Batı etkisi mi? Bu o kültüre, Arap kültürünün üzerine giydirilen bir şey mi? Onlar mı yoksa buna teşneler?
Hayır, bu aslında mübarek zamanında, mübarek seçimlerinde de görürdünüz. Hı hı. Yani bu seçimlerin hiçbirinin demokratik ve eşit şartlarda olmadığını biliyorsunuz. Hı hı. Seçim hilelerinin her zaman var olduğunu biliyorsunuz. Ama böyle bir takım insanlar ya işte bir biçimde devşirilerek yapılır, ya da bazıları çok meraklıdır kendini göstermeye, onlar çıkar. Vardır ya da böyle fanatik olanlar yazıları vardır. Hı hı. Bu tür şeyler olur. Bu Mısır'ın tarihini biliyorsanız çok istisnai, şaşırtıcı, aa bunlar nereden çıktı diyeceğiniz bir durum değildir. Hı hı. Ama gördüğü bir Mısırlı için bu gördüğü fotoğraf ona mübareği hatırlatır.
Anladım. Peki hocam, biraz da Türkiye ile ilişkilerine Mısır'ın sormak isterim size. Şimdi aslında resim çok benzer gözüküyor ama öte yandan da iki ülkede de iktidarı elinde tutanlar arasında bitmek bilmeyen bir kin, nefret oluştu bu süreçte. Bunda tabii herhalde Ankara'nın bu İhvan yönetimine yaptığı büyük yatırım ve o yatırımın ters tepmesi en büyük etken diyebiliriz. Alttan alta da ticaret devam ediyormuş ama. Öyle de haberler geliyor.
Evet, evet. Hatırlarsanız bir iki sene önce herhalde ticaret odasından bir grup gitti. Orada yani bu şey isyan sürecinde bayağı bir yatırımlara niyetli olanlar vardı daha öncesinde. Onların hepsi kapandı. Sisi iktidara geldikten sonra. Şimdi ticaret odası o kadar da fena değil. Biraz biz hani tamam politik değil ama ekonomik ilişkilerimizi canlandıralım diye girişimlerde bulundu. Anladığımız kadarıyla çok büyük çapta olmasa da ticari ilişkiler devam ediyor. Ama bu siyasi karşı kutuplarda olma meselesi devam ettiği sürece ve Türkiye Müslüman kardeşleri, Mısır Müslüman kardeşlerini bir biçimde korumaya, desteklemeye devam ettiği sürece tabii ki oradaki siyasal iktidar için dış mihraklardan bir tanesi.
Evet. Bir de hocam şunu da sormak istiyorum size. Şimdi bu süreçte Suudi Arabistan Mısır'a en çok destek veren ülke oldu. En çok en önemlisi de evet. Mali açıdan. Karşılığında iki tane de Kızıldeniz'de ada kaptılar ama nihayetinde çok da aslında El-Sisi'nin de çok da haz etmediği anlaşılıyor. Bir takım sızıntılar da olmuştu evet. Suudi Kralı'na dair. Yine de tabii işin ucunda para olunca durum değişiyor. Aslında fark nedir? Yani Suudi Arabistan daha bir böyle bir Vahabi, El-Sisi sanki dini modernleştiriyor gibi. İşte Ankara'da ihvancılıktan söz ediliyor sürekli olarak. Niye bu rekabet çıkıyor? Yani ideolojik çok da fazla bir fark var mı diye?
Çok ciddi farklılıkları var. Hem öyle tarihsel mi? Olarak önemli bir farklılıkları var. Tabii ki biliyoruz ki Suudi Arabistan bir din devleti. Hı hı. Mısır bu anlamda din devleti değil. İkincisi hı hı. Mısır Cumhuriyet. Ve Cumhuriyet fikri başından itibaren krallığın altını oyan bir fikir. Hı hı. Yani o beğenmediğimiz Suudi Arabistan'ın hele o dönemki ordusunda 2-3 tane Nasırcı darbe girişimi oldu. Hı hı. Bu iki ayrı yerde kutupta yer alıyordu Suudi Arabistan ve Mısır. Hı hı. Bu şeyden sonra Camp David anlaşmasından sonra bu yakınlaşma başladı. Enver Sedat döneminde. Ve Nasır döneminde bastırılan Müslüman kardeşlerin bazı üyeleri Suudi Arabistan'a kaçtı. Suudi Arabistan'da eğitimli iş gücü olarak baktığınızda tüm Körfez ülkelerinde özellikle eğitim alanında Mısırlılar ve daha az sayıda Suriyeli öğretmenler çalışıyordu. Bu Mısırlı öğretmenlerin bir bölümü İhvan üyesiydi. Ve bu İhvan üyelerinin oralardaki Eğitim Bakanlığı'nda ciddi etkisi oldu. Soğuk Savaş döneminde işte komünizme karşı İslam'ın kullanılması meselesinde filan Suudi Arabistan'ın aldığı konum oradaki İhvan üyelerinin kendi iç dinamikleriyle bir tür selefilikle İhvan ideolojisinin mutasyonuna yol açtı. Hı hı. Bu Suudi Arabistan'ın kendisi içinde bir problem olmaya başladı. Hı hı. Çünkü nereden bakarsanız bakın Müslüman kardeşlerin ideolojisi pek de öyle kraliyet filan savunan bir monarşiden yana bir bakış açısı değil. Hı hı. Dayandığı taban olarak da orta sınıfa dayanıyor. Eğitimli insanlar. Dolayısıyla bu çatışmalar farklı aşamada Suudi Arabistan'ın kendi içinde problem yarattı. Hı hı. O nedenle de Müslüman kardeşlere karşı bir nasıl diyelim, bastırma harekatının baş destekçisi oldu.
Evet.
Birleşik Arap Emirlikleri de aynı biçimde ve bu bastırma harekatında da zaten hiçbir zaman isyan sürecini başından itibaren en muhalif olan ülke Suudi Arabistan'dı. Kendi içinde de isyan hareketleri başlar ve de kendi yönetimini de alaşağı eder diye. Dolayısıyla Sisi'yle en iyi ahbap olabilecek bu bölgedeki ülke Suudi Arabistan'dı. Sisi açısından Suudi Arabistan örnek alınacak bir ülke falan değil. Sizin söylediğiniz gibi. Evet, maddi olarak Mısır'a evet. destek verecek ve hatta destek vermek zorunda olduğunu düşündükleri bir ülke.
Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Süremiz dolmasaydı daha uzun konuşsaydık. Aslında çok önemli bu Mısır meselesi. Daha yakından da takip etmemiz lazım. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Ah, çok az vaktim kaldı. Aslında bir dinleyicimiz Pink Floyd'dan Fearless'ı istemişti. Haftaya bir daha çalacağız. Şimdi kalan sürede bir kısım çalalım diyelim. Söz vermiştim çünkü istek parça için ama sözümüzü pazartesi unutmayacağız. Hoşçakalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yerim hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.